Ayrım 10.
Büyük baba hiçbir şey istemiyordu. Bu yaşta istek kalmaz insanda. İçeri girdiği zaman biraz daha yavaş konuşulması, gülümseyişlerde kendisine azıcık farklı şefkat ve saygı gösterilmesi, gelinin ara sıra "Büyük baba bir tanedir, hepimizden daha dinç" demesi, büyük babanın elini başına koyarak torununun öfkelerini yatıştıran biricik kimse olması ve bu üzüntüleri yatıştırmayı yalnız ben bilirim diyebilmesi, oğlunun yılda birkaç kere ikircikli sorular üzerinde kendisine akıl danışması ve huzur içinde bilgelik dolu sakin bir hayat sürmesi yeterdi ona. Yaşlı adamın eli torununun buklelerine ancak değiyordu. Onu kutsuyordu sanki. Ne düşünüyordu acaba? Her şeyden söz etmek ve her konuda kendisine son sözü söylemek hakkını veren şerefli geçmişini düşünüyordu tabii. Geçen gün düşüncemi sonuna vardıramamıştım aslında. Deney denilen şey ölüme karşı bir savunma olmaktan fazla bir şeydi. Deney bir haktı, ihtiyarların hakkı. Koca kılıcıyla duvarda asılı duran General Aubrey de bir şefti. İmpetraz'ın dostu, engin kültürlü Başkan Hebert de öyle. Tam dudağının altında sivri sakalla noktalanmış bitimsiz bir çenesi var. Yüzü simetrik ve upuzun. Gözden kaçan bir ayrımı ortaya koymuş ya da hafifçe geğirmişçesine esaslı bir itirazda bulunmuş gibi çenesini neşeli bir şekilde ileri uzatmış. Hayallere dalmış gitmiş, elinde bir tüy kalem var. Hey yüce tanrım, bu adam da manzumeler yazarak dinleniyordu. Ama gözleri kartal gözünü andırıyor. Tam şef gözü bunlar. Ya askerler? Salonun tam ortasındaydım. Bütün bu ağırbaşlı bakışlar benim üzerimde toplanıyordu. Ben ne büyük baba, ne baba, hatta ne de kocaydım. Oy vermiyordum. Ödediğim vergiler önemsizdi. Seçmen ya da vergi ödeyen bir kimse olduğumu söyleyip övünemezdim. 20 yıllık baş eğmenin bir memura kazandırdığı saygı değerlik hakkım bile yoktu. Hayatım beni gerçekten kaygılandırmaya başlamıştı. Yoksa sadece bir dış görünüş müydüm ben? Birden, "Yahu askerim ben," dedim kendi kendime. Bu içtenlikle gülmeme yol açtı. 50'lik bir şişko kibarca tatlı tatlı gülümsüyor bana. Renaudas severek resmini yapmıştı onun. Bu biçimli küçücük tombul kulakları, uzun ince parmaklı gerçek bilgin ya da sanatçı ellerini canlandırmak için en yumuşak fırça vuruşları bile yeterli değildi. Adamın yüzünü tanımıyordum. Önünden birçok kere geçtiğim halde gözüme çarpmamış olmalı. Tuvale yaklaştım. Altında Remy Parotten, 1849'da Bouville'de doğdu. Paris Tıp Fakültesi'nde profesörlük yaptı yazılıydı. Doktor Wakefield bana Parotten'den şöyle söz etmişti. "Büyük adama hayatında bir kere rastladım. Bu adam Remy Parotten'di. 1904 yılının kışında derslerine devam etmiştim. Doğum konularını incelemek için 2 yıl Paris'te kaldığımı biliyorsunuz. Bir şefin ne demek olduğunu bana o gösterdi. Mayasında vardı bu. Bizi sanki büyülüyordu, istese dünyanın öbür ucuna götürebilirdi. Ama aynı zamanda bir centilmendi, çok zengindi. Parasının büyük bir kısmını yoksul öğrencilere yardım etmek için kullanıyordu. Bu bilim prensi hakkında ilk kez bilgi edindiğimde böyle güçlü duygular uyandırmıştı bende. Şu anda önündeydim, bana gülümsüyordu. Gülüşünde öyle bir zeka, öyle bir uygarlık var ki. Etli gövdesi büyük bir meşin koltuğun çukurunda tembelce dinleniyor. Bu alçak gönüllü bilgin karşılaştığı kimselerin ezilip üzülmelerine meydan vermezdi. Bakışlarındaki incelik olmasa onu adamcağızın biri sanabilirdiniz. Gördüğü saygı ve sevginin nedenini kavramak için uzun boylu düşünmek gerekmiyordu. Her şeyi anladığı, her şey kendisine açıklanabildiği için seviliyordu. Kısacası Renan'a benziyordu ama daha da seçkindi. Şöyle konuşanlardan biriydi. "Sosyalistler mi? Ben onlardan da ileri gidiyorum." Bu tehlikeli yolda ardından gidildiği zaman korkudan tiril tiril titreyerek aile, vatan, mülkiyet hakkı ve en kutsal değerler gibi şeylerin bir yana bırakılması gerekiyordu. Hatta bir aralık burjuva seçkinlerinin yönetim hakkından bile kuşkulanılıyordu. Ama bir adım daha atınca ansızın her şey sağlam nedenler, yani eskiden beri ileri sürülen nedenler üzerinde kusursuz biçimde yeniden kuruluyordu. Geri dönülünce sosyalistlerin ta arkada mini minnacık kaldıkları ve mendillerini sallayarak "bizi beklesenize" diye seslendikleri görülüyordu. Üstad Parvoter'in hafifçe gülümseyerek söylediği gibi ruhları doğurtmaktan hoşlandığını Wakefield'dan öğrenmiştim. Ruhu genç olduğu için de gençlerle ahbaplık ediyordu. Tıp öğrenimini yapan iyi aile çocuklarını sık sık evine çağırırdı. Wakefield birkaç kere üstadın evine öğle yemeğine gitmişti. Yemekten sonra sigara salonuna geçiliyordu. Üstad yeni yeni sigara içen bu öğrencilere yetişkin birer erkekmişler gibi davranıyordu. Prolar veriyordu onlara. bir divana uzanır, çevresinde heves dolu öğrenciler, gözleri yarı kapalı bir halde uzun uzun konuşurdu. Anılardan söz eder, hikayeler anlatır, bunlardan etkili ve derin ahlak örnekleri çıkarırdı. Bu iyi yetişmiş delikanlılar arasından dik başlı biri çıkarsa, Parroten onunla özel olarak ilgilenirdi. Delikanlıyı konuşturur, dikkatle dinler, üzerinde düşünmesi için düşünceler ve konular verirdi. Yakınlarının anlayışsızlıklarından bıkmış olan yüce düşüncelerle dolu bu delikanlı, bir gün üstadın kendisini yalnız kabul etmesini ister ve çekingenlikten kekeleyerek en içten düşüncelerini, kızgınlıklarını, umutlarını ona açıklardı. Parroten anlayışla kucaklardı onu. "Anlıyorum sizi, daha ilk görüşümde anlamıştım zaten," derdi. Sonra konuşmaya başlardı. Parroten delikanlıdan daha ileri gider, uzaklaştıkça uzaklaşırdı. Öyle ki delikanlı onun ardından gelmekte güçlük çekerdi. Bu çeşit birkaç görüşmeden sonra genç isyankârın durumunda gözle görülür bir düzelme ortaya çıkardı. Delikanlı kendini iyice kavrar, varlığını ailesine bağlayan derin ilişkileri görmeye alışır ve seçkinlerin o güzel görevini anlardı. Parrote'nin adım adım arkasından gelen bu yoldan çıkmış genç, her şeyi anlamış ve pişman olmuş durumda kendini ansızın yuvaya dönmüş bulurdu sonunda. "Wakefield, o benim iyileştirdiğim vücutlardan daha fazla ruhu iyileştirmiştir," derdi sözünü bitirirken. Remy Parroten uygarca gülümsüyordu bana, duraksıyor, durumumu anlamaya çalışıyordu. Anlayıp beni de yavaşça yuvaya döndürmek istiyor. Ama korkmadım ondan, ben yoldan çıkmış bir genç değildim. Kırışıksız güzel alnına, küçücük göbeğine, dizinin üzerine koymuş olduğu eline baktım. Gülümseyişine karşılık verip yanından ayrıldım. S.A.B.'nin başkanı olan kardeşi Jean Parroten, ellerini üzeri kağıtlarla dolu bir masanın kenarlarına dayamıştı. Duruşu ziyaretçilere toplantının sona ermiş olduğunu anlatıyordu. Olağanüstü bir bakışı vardı. Soyuttu sanki ve katışıksız bir hakla parlıyordu. Görkemli gözleri bütün yüzünü kaplayıp bitirmişti. Bu yangının altında yapışık ve incecik iki dudak gördüm. Mistiklerin dudaklarını andırıyordu. Çok garip dedim kendi kendime. Remy Parrotten'e benziyor. Büyük üstada döndüm. Bu benzerlik bakımından ele alınınca, üstadın tatlı yüzünde ne idüğü belirsiz bir çaresizlik ve kuruluğun ansızın ortaya çıktığını gördüm. Jean Parrotten'e döndüm yine. Bu adam bir düşüncenin yalınlığını edinmişti. Ondan geriye yalnız kemikler, cansız etler ve katışıksız hak kalmıştı. Tam bir büyüleniş diye düşündüm. Hak bir kimseyi ele geçirmesin, kurtuluş diye bir şey yoktur artık. Jean Parrotten bütün hayatını hakkını düşünmeye vermişti, başka bir şeye değil. Müzeyi her gezişimde ortaya çıktığını duyduğum hafif baş ağrısına karşılık, bu adam da o acı dolu iyi bakılma hakkını şakaklarında duymuş olmalıydı. Onu fazlaca düşündürmek, dikkatini tatsız gerçeklere, ölebileceğine, başkalarının acılarına çekmek gerekmiyordu. Sokrates'ten beri birkaç yüce söz söylemeni gelenek haline geldiği ölüm döşeğine uzandığında, amcalarımdan birinin karısına dediği gibi, "O da, Teresa, sana teşekkür etmiyorum, çünkü sen sadece ödevini yaptın," demiştir. Bir insan bu kadar ileri gidince ona saygıyla selamlamaktan başka yapacak şey yoktur. Şaşkın şaşkın seyrettiğim gözleri artık gitmem gerektiğini belirtiyordu. Ama gitmedim, açıkça kabalık ettim. Escurial kitaplığında Philip II'nin bir tablosunu uzun uzadıya seyrettiğim için hakla parıldayan bir yüze dosdoğru bakılınca bu pırıltının kaybolduğunu ve yerini küllü bir kalıntının aldığını biliyordum. Beni ilgilendiren bu kalıntıydı. Parrotten iyi dayanıyordu ama birden bakışı söndü, tablo karardı. Ne kalmıştı geriye? Kör gözler, ölü bir yılan gibi ipince ağız ve yanaklar. Solgun ve tombul çocuk yanakları tuvalin üzerinde yayılıp duruyordu. S.A.B.'nin memurları böyle bir şeyden kuşkulanmamışlardı hiç. Çünkü Parrotten'in bürosunda gerektiği kadar uzun zaman kalamıyorlardı. İçeri girdiklerinde o korkunç bakış bir duvar gibi yükseliyordu önlerinde. Yumuşak ve beyaz yanaklar bu bakışın ardında saklanmışlardı. Karısı acaba kaç yıl sonra fark etmişti onları? 2 yıl, 5 yıl... Bir gün kocası yanında yatarken ve burnu bir ay ışınıyla aydınlanmışken ya da sıcak bastırdığı sırada çenesinin üzerinde bir güneş birikintisi, bir koltukta arkaya kaykılmış, zorlukla sindirim yaparken ona doğru bakabilmiş ve o zaman bu et yığını zavallı şişmiş salyalı ve müstehcen görünmüştü ona. İşte bu olaylardan sonra Bayan Parrotten'in komutayı ele aldığından kuşku duyulamazdı. Bir iki adım geriledim. Bir bakışla bütün bu büyük kişilikleri, Paco'mu, Başkan Herbert'i, Parrotten'leri, General Aubrey'i gözden geçirdim. Silindir şapka giymişler, pazar günleri Sen Cecil'i düşünde görmüş olan Bayan Gretien ile, yani belediye başkanının karısıyla Thornbury sokağında karşılaşmışlardı. Bu bayanı sırrı bugün kaybolmuş olan kandilli temennalarla selamlıyorlardı. Resimleri asıllarına tıpatıp uygun olarak yapılmıştı. Ama fırçanın etkisi insan yüzlerinin o sır dolu zavallılığını onların yüzlerinden silmişti. En yumuşak yüzler bile birer fayans gibi duruyordu. Onlarla ağaçlar ve hayvanlar, toprak ya da su tasarımları arasında bir benzerlik bulmaya boşuna çalışıyordu. Yaşadıkları sürece buna gereksinimleri olmamıştı tabii. Ama gelecek kuşaklara kalacakları sırada bu bilinç çevresinde denizi ve tarlaları temizleme, kazma ve sulama yoluyla başkalaşıma uğrattıkları gibi aynı işler yüzlerinde de ustaca yapılsın diye kendilerini ünlü bir ressamın eline bırakmışlardı. Böylece Renaud'a ve Bourdouin'in katılmasıyla bütün doğayı, hem dışlarındaki hem de kendilerindeki doğayı buyrukları altına almışlardı. Bu karanlık resimler bana tek süs olarak insanın en güzel kazancıyla, yani insan ve yurttaş hakları buketiyle bezenmiş ve insan tarafından düşünülmüş insanı gösteriyordu. İnsan çağına içtenlikle hayran oluyordum. Bir bayla bir bayan içeri girdi, siyahlar giyinmişlerdi, ezilip büzülüyorlardı. Büyülenmiş gibi eşikte durdular, adam hemen şapkasını çıkardı. İyice heyecanlanmış olan bayan, "Ah!" dedi. Adam kendini daha çabuk toparladı, saygılı bir halle, "Bütün bir çağ burada," dedi. "Evet, benim büyük annemin çağı bu," diye karşılık verdi kadın. Bir iki adım atınca Jean Parotte'nin bakışlarıyla karşılaştılar. Kadın ağzı açık duruyordu. Adam gurursuz, alçak gönüllü bir kimseye benziyordu. Pusturucu bakışları ve kısa kesilen görüşmeleri yakından biliyordu herhalde. Karısının kolundan hafifçe çekti, "Şuna bak," dedi. Remy Parotte'nin gülümseyişi alçak gönüllülerin içini her zaman rahat ettirmişti. Kadın yaklaştı ve dikkatle okumaya koyuldu. Remy Parotte'nin portresi 1849'da Bouville'de doğdu. Paris Tıp Fakültesi'nde profesörlük yaptı, Renaud'un yapıtı. Bilimler Akademisi'nden Parotte'nin resmini Enstitü'den Renaud'a yapmış, tarihten bir yaprak. Kadın başını salladı, sonra büyük üstada baktı. "Ne kadar hoş bir adam, gözlerinden zeka fışkırıyor," dedi. Kocası geniş bir hareket yaparak alçak gönüllülükle "Bouville'i Bouville yapan bunlar işte," dedi. Kadın içlenmişti, hepsini bir araya koymakla iyi etmişler. Bu koca salonda manevra yapan üç asker gibiydik. Ses çıkarmadan saygıyla gülümseyip duran adam bana tedirginlikle baktı ve gülümsemesini kesti. Geri dönüp Oliver Blevinia'nın portresinin karşısına gittim. Tatlı bir neşe doldurdu içimi. Evet, haklıydım. Gerçekten eğlenceli bir şeydi bu. Kadın bana yaklaştı, birden cesaretlenmiş gibi, "Gaston, gelsene buraya," dedi. Adam bize doğru geldi. "Bu adamın adını alan bir sokak da var. Olivier Blevinia sokağı, hani şu Juxte Bouville gelmeden önce Koto Vert'e çıkan sokak." Biraz sonra ekledi, "Geçimsiz bir kimseye benziyor." "Doğru, tam menfi ruhlulara göre." Bu söz bana söylenmişti. Adam benden yana göz ucuyla bakıp kendini beğenmiş, ince eller sık dokur biri gibi gürültüyle gülmeye başladı bu kez. Olivier Blevinia kendiydi sanki. Olivier Blevinia gülmüyordu ama, kasılmış çenesini ve sipsivri Adem elmasını bize doğru uzatıyordu. Bir an sessizlik ve kendini kaybetmişlik içinde geçti. "Neredeyse konuşacak," dedi kadın. Kocası kibarca açıkladı. Büyük bir pamuk taciriydi, sonra politikaya atıldı, milletvekili oldu. "Bunu ben de biliyordum. 2 yıl önce hakkında bilgi edinmek için Papaz Moraya'nın Bu Bilim Büyük Adamlarının Küçük Sözlüğü adındaki kitabına bakmış, orada yazılanları not etmiştim." Öncekinin oğlu Blevinia Olivier Martial, Bouville'de 1849'da doğdu ve yine Bouville'de 1908'de öldü. Paris'te hukuk okuyarak 1872'de üniversiteyi bitirdi. Birçok Parisli gibi kendisini de Millet Meclisi'nin koruyuculuğunda Versay'a sığınmak zorunda bırakılmış olan komün ayaklanmasının iyice etkisinde kaldığı için gençlerin eğlenceden başka şey düşünmedikleri yaşta hayatını düzenin yeniden kurulması uğruna harcamaya adadı. Sözünü tutarak kentimize döner dönmez uzun yıllar boyunca her akşam bu bilim belli başlı tacir ve armatörlerini bir araya getiren ünlü düzen kulübünü kurdu. İçine girilmesi jokey kulüpten daha zor olduğu şaka olarak söylenen bu aristokratlar kulübü, büyük ticaret limanımızın geleceği üzerinde 1908 yılına kadar önemli bir rol oynadı. Olivier Blevinia, 1880 yılında tacir Charles Pacom'un, şu ada bak, küçük kızı Mary Louis Pacom ile evlendi ve kayınbabası ölünce Pacom Blevinia ve oğulları firmasını kurdu. Biraz sonra politikaya atılarak milletvekilliğine adaylığını koydu. Ünlü bir nutkunda şöyle diyordu: "Ülkemizi öldürücü bir hastalık yiyip bitiriyor. Yani yönetici sınıf artık yöneticilik etmek istemiyor. Aileleri, öğrenimleri ve deneyleri dolayısıyla iktidara en yatkın kimseler baş eğmek ve bezginlik yüzünden bu işten yüz çevirirlerse ülkeyi kim yönetecek efendiler? Her zaman söyledim, yönetmek seçkinlerin bir hakkı değil, temel ödevidir. Efendiler, rica ederim otorite ilkesini yeniden kuralım." 4 Ekim 1885'te ilk turda seçilmiş, daha sonra sürekli olarak seçimleri kazanmıştı. Enerjik ve acı bir şekilde konuşarak çeşitli parlak nutuklar vermişti. Korkunç 1898 grevi patlak verdiği sırada Paris'te bulunuyordu. Hemen bu vile gelerek karşı koyma hareketinin başına geçti. Grevcilerle görüşmeye ön ayak oldu. Geniş bir uzlaşma anlayışına dayanan bu görüşmeler, jükste bu vile ayaklanmasından ötürü yarıda kaldı. Askeri kuvvetlerin gereğince işe karışmalarının ortalığı yatıştırdığı bilinmektedir. Bir şef yapmak istediği oğlu, genç politeknik okulu öğrencisi Octave'ın erken ölümü, Olivier Blavigne'yi feci şekilde sarstı. Bu acıdan kurtulamayıp 2 yıl sonra 1908 Şubat'ında öldü. Derlenmiş nutukları, Manevi Güçler 1894 tükenmiştir, Cezalandırma Hakkı 1900, bu nutukların hepsi Dreyfus olayıyla ilgilidir, tükenmiştir. İrade 1902 tükenmiştir. Ölümünden sonra son nutukları ve yakınlarına yazdığı birkaç mektup, Labor Improbus 1910, Plon adı altında toplanmıştır. Resim bilim, Olivier Blavigne'nin Boudrin tarafından yapılmış güzel bir portresi, Bouville Müzesi'nde bulunmaktadır. Güzel bir portre, öyle olsun. Olivier Blavigne'nin küçük siyah bıyıkları vardı. Zeytin rengine çalan yüzüyle Maurice Barres'e biraz benziyordu. Birbirlerini tanıdıklarından kuşku duyulamaz, aynı mecliste bulunmuşlardı. Ama Bouville milletvekilinde Yurtseverler Birliği başkanındaki gevşeklik yoktu. Kazık gibi dimdikti ve tuvalin içinden, kutusundan çıkan bir yaylı oyuncak şeytan gibi fırlıyordu. Gözleri kıvılcımlı, göz bebekleri kara, akları kızarmıştı. Ufacık etli dudaklarını sımsıkı kapamış, sağ elini göğsüne bastırmıştı. Bu portre amma da canımı sıkıyordu. Blavigne bana kimi zaman çok iri, kimi zaman çok ufak tefek görünmüştü. Ama bugün işin iç yüzünü biliyordum. Satirik Bouvillois'ı karıştırırken gerçeği öğrenmiştim. Derginin 6 Kasım 1905 tarihli sayısı baştan başa Blavigne ile ilgiliydi. Kapakta Blavigne, Rahip Combes'un yelesine asılı minicik bir yaratık gibi gösterilmişti. Resmin altında şu yazı vardı: "Aslanın biti." Daha birinci sayfadan her şey anlaşılıyordu. Olivier Blavigne'nin boyu 1 metre 53 santimdi. Boyunun kısalığıyla ve meclisteki milletvekillerini birçok kereler katılta katılta güldüren çatlak sesiyle alay ediyorlardı. Ayakkabıların içine kauçuk parçaları koymakla suçluyorlardı onu. Oysa Pacom'ların kızı Bayan Blavigne at gibiydi. Dergi yazarı, "Karısı insanın yarısıdır derler ama onun yarısı tam iki bisi" diyordu. 1.53. Evet öyle. Bordering kıskanç bir titizlikle onun çevresini boyunu küçültmek tehlikesi göstermeyen nesnelerle çevirmişti. Bir puf, alçak bir koltuk, üzerinde birkaç küçük kitap bulunan bir acem masası. Ama Bordering onu hemen yanında duran Jean Parotin kadar büyük çizmişti. Tuvallerin boyutları da aynıydı. Bu yüzden birinde bulunan alçak masa ötekinde koskoca masa kadar büyük gösterilmişti. Ve alçacık puf karşılaştırma yapılınca Parotin'in omzuna geliyordu. Göz bu iki portre arasında kendiliğinden bir karşılaştırma yapıyordu. Duyduğum tedirginlik bundan ötürüydü. Gülmek gelmişti içimden. 1.53. Blavigne ile konuşmak isteseydim eğilmek ya da dizlerimi bükmek zorunda kalacaktım. Burnunu böyle şiddetle havaya kaldırmasına şaşmıyordum artık. Bu boyda insanların yazgısı başlarının birkaç santim üstünde belirlenir hep. Sanatın insanı hayran bırakan bir gücü var. Şu çatlak sesli küçümen adamdan geleceğin insanlarına tehdit eden bir yüz, yüce bir hareket ve kanlı boğa gözleri kalacak yalnız. Komünden korkmuş öğrenciyi, ufak tefek öfkeli milletvekilini ölüm silip götürmüş. Ama Bordering sayesinde Düzen Kulübü Başkanı, Manevi Güçler yazarı ölümsüzlüğe kavuşmuş. Zavallı öğrenci. Kadın hafifçe aykırmıştı. Bir öncekinin oğlu Octave Blavigne'nin portresinin altında saygılı bir elin yazdıklarını okumuştu. 1904'te Politeknik'te öldü. Ölmüş. Genç Arondel gibi o da ölmüş. Zeki bir delikanlıya benziyor. Annesi kim bilir ne kadar üzülmüştür. Bu büyük okullar çok zordur zaten. Uykuda bile kafaları çalışır çocukların. Şu iki köşeli şapkaları severim. Ne kadar biçimli değil mi? Bunlara kasuar denmez mi? Dipnot, kasuar. Şako adı verilen şapkaların kenarına takılan Avustralya deve kuşu tüyü, daha sonra şapka bu adı almıştır. Hayır, kasovarı St. Cyr öğrencileri giyer. Genç yaşta ölmüş politeknik öğrencisini ben de seyretmeye koyuldum. Bal mumu gibi teni ve düşük bıyıkları yakında öleceğini düşündürmeye yeterli herhalde. Alın yazısını önceden bilmiş olmalı. Duru gözlerinde geleceği gören bir boyun eğme beliriyordu. Ama başını yükseklerde tutuyordu. Bu üniformanın içinde Fransız ordusunu temsil ediyordu. Tu Marseillus eris, manibus date lilia plenis. Kopmuş bir gül, ölmüş bir politeknik öğrencisi. Bundan daha hüzün dolu bir şey olabilir mi? Uzun galeriyi ağır ağır geçtim, alacakaranlıkla beliren seçkin yüzleri durmaksızın selamladım. Ticaret Mahkemesi Başkanı Bay Bossuar, Bağımsız Bouville Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Bay Fabi, Tacir Bay Boulange, ailesiyle birlikte Bouville Belediye Başkanı Bay Ranequin, Fransa'nın Bouville'de doğmuş olan Amerika Büyükelçisi ve şair M. de Lucien, vali kıyafetinde bilinmedik biri, yetimler evinin yöneticisi Mayor St. Mary Louise, Bay ve Bayan Tereson, Meslek Kurulu Başkanı Bay Thibault Gouron, Inscription Maritime'in başlıca yöneticisi Bay Bobo, Bay Brion, Minet, Grelo, Lefebvre, Doktor ve Bayan Payne, oğlu Pierre Bourdurin tarafından portresi yapılmış olan Bourdurin'in kendi resmi. Soğuk ve duru bakışlar, incecik yüz çizgileri ve ağızlar. Bay Blanche tutumlu ve sabırlıydı. Mère Saint-Marie Louise'de çalışkan bir dindarlık görülürdü. Bay Thibault Gouron başkasına olduğu gibi kendine de sert davranırdı. Bayan Tereson üstesinden gelinmez bir hastalığa karşı cesurca savaşıyordu. Yorgun ağzı çektiği acıları dile getiriyordu. Ama bu dindar kadın acı çekiyorum dememişti hiç. Yenik düşmüyordu. Yemek listeleri hazırlıyor ve iyiliksever derneklere yöneticilik yapıyordu. Kimi zaman bir söz söylediği sırada göz kapaklarını yavaşça kapatıyor ve hayatın yüzünden uçup gittiği görülüyordu. Bu baygınlık birkaç saniyeden fazla sürmüyor, biraz sonra Bayan Tereson gözlerini açıyor, sözüne kaldığı yerden devam ediyordu. İş verme kurumunun salonunda bulunanlar bunu görünce, zavallı Bayan Tereson şikayet nedir bilmez diye fısıldaşıyorlardı. Bourdurin Renaudas salonunu baştan başa geçtim. Geri döndüm, küçücük renkli tapınakları içinde, incelikten neredeyse kopacak olan güzel zambaklar, hoşça kalın. Gururumuz ve yaşama nedenimiz olan güzel zambaklar, hoşça kalın. Hoşça kalın kodoşlar.